Ayrım 13. Aklı Kemal, sayfa 173. Diyarbakır İktisat Kongresi. Atatürk, Doğu'nun kurtuluşunun ekonomik kalkınma ile mümkün olacağını düşünmüştür. Bu nedenle Doğu'ya büyük ekonomik yatırımlar yapmadan önce Diyarbakır'da bir iktisat kongresi düzenletmiştir. 1934'te toplanan Diyarbakır İktisat Kongresi'nde Doğu illerinin ticaret odası başkanları Diyarbakır'da bir araya gelerek ekonomik sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunmuştur. Kongrede Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Urfa, Malatya illerinin ekonomik sorunları tartışılmış ve il il şu kararlar alınmıştır. Diyarbakır 1. Dicle kıyılarındaki sulak arazide gayet iyi cins pancar yetişmekte olduğundan Diyarbakır'da bir şeker fabrikasının kurulması. 2. Takasen burada harice sevk edilen badem, mazı ve kitreye de teşmili. 3. 3 seneden beri Urfa ve Mardin gümrüklerinde beklemekte olan tüccara ait 3000 balya kadar malın ithaline müsaade edilmesi vesairedir. Mardin 1. Mardin, Şark vilayetleri için bir iskeledir. Bu sebeple birçok fitil, Japon bezi ve manifatura eşyası Mardin gümrüğünde yığılmış ve ahali büyük zararlara girmiştir. 2. Suriye ile yapılacak ticari anlaşmada koyun, yün ve derilerden alınmakta olan fahiş tarifenin mutedil bir derece indirilmesinin temini. Elazığ 1. Elazığ'da bir zirai ıslah istasyonunun tesisi. 2. Sanayinin makineleştirilmesi için Fırat suyundan istifade edilerek burada bir elektrik santralinin tesisi. 3. Ziraatın asri ihtiyaca göre modernize edilmesi hususunda Ziraat Bankası'nın yardımlarının temini. Urfa 1. Ziraat ve Osmanlı bankaları memleket ihtiyacına gayri kafi, yetersiz olduğundan İş Bankası'nın Urfa'da bir şubesinin açtırılması. 2. Zirai ihtiyacın korunması için yün, pamuk ve çuval fabrikalarının Urfa'da inşası. Malatya 1. Meyve ihracatı zamanında haftanın muayyen günlerinde Malatya kayısılarının takasa tabi tutulması. 2. Fazla stok kayısı kalmamak ve çürümemek için meşhur Malatya kayısılarının takasa tabi tutulması. 3. Malatya dokumacılık tezgahlarına lazım olan ipliklerin daha ucuz bir fiyatla temini için hükümetçe Malatya'da bir Faltör fabrikasının açılması. Akşam gazetesi 18 Haziran 1934, Topdemir AG, sayfa 75-78. Önce 1933 birinci 5 yıllık kalkınma planında, sonra da 1934 Diyarbakır İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları dönemin hükümeti tarafından hayata geçirilmiş ve böylece doğuda fabrikalar ve sanayi kuruluşları açılmıştır. Fethi Okyar hükümetinin önemli hedeflerinden biri Doğu Anadolu'da dokuma sanayisine hız kazandırmaktır. Hükümet programında bölgede 10 bin iyilik bir iplik fabrikası kurma hedefinden söz edilmiştir. Okyar hükümeti programı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi. Atatürk 1937'de Celal Bayar Başkanlığındaki hükümete en kısa yoldan en ileri ve en refahlı Türkiye idealine ulaşmak için yeni ekonomik hedefler göstermiştir. Bu hedefler doğrultusunda hazırlanan Celal Bayar'ın 3 yıllık maden işletme ve 4 yıllık sanayileşme planı kamuoyunda büyük heyecan yaratmıştır. Muhittin Birgen, Celal Bayar'ın 3. planı, Son Posta Gazetesi, 22 Eylül 1938. Bayar'ın sanayileşme planında Doğu Anadolu'yu doğrudan etkileyecek Trabzon Limanı ile Sivas'ta çimento ve motor fabrikaları, Iğdır pamuklarını işlemek için Erzurum'da ipek fabrikası kurulması da yer almıştır. Ayrıca programda öngörülen 3 şeker fabrikasından ikisinin Doğu illerinde inşası planlanmıştır. Bakınız Asım Uz, çifte planı ile icraata giriş, Kurun Gazetesi 20 Eylül 1938, ayın tarihi Eylül 1938, sayı 58, sayfa 19-22. Erzurum'da kurulacak iplik fabrikası için gereken elektrik enerjisinin Tortum şelalesinden elde edilmesi için mühendisler grubuna incelemeler yaptırılmış ve buradan elde edilecek enerji ile bütün Doğu'nun bilhassa Erzurum'un mühim bir sanayi merkezi olması kabiliyetini kazanacağı anlatılmıştır. Ayın tarihi Temmuz 1938, sayı 55, sayfa 9. Atatürk döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 6124 iş yeri açılmıştır. Ramazan Topdemir, Atatürk'ün Güneydoğusu, Hürriyet Gazetesi, 24 Eylül 2009. Genç Cumhuriyet'in doğuda açtığı büyük fabrikalardan bazıları şunlardır. 1936'da Malatya Sigara Fabrikası açılmıştır. 1936'da Bitlis Sigara Fabrikası açılmıştır. 1937'de Malatya Bez Fabrikası'nın temeli atılmıştır. 1938'de Sivas Çimento Fabrikası'nın yapımına başlanmıştır. Dahiliye Vekaleti'nin Başbakanlığa verdiği bilgilendirme yazısında Erzurum, Aşkale'deki asfalt istasyonunun Ağrı'daki depo yapımının devam ettiği, Erzurum'da 100 bin liralık bir doğum evinin temelinin atıldığı, Ardahan'ın Yalnızçam Nahiyesi Hükümet Konağı ile Karaman Köyü Eğitmen Okulu'nun temellerinin atıldığı belirtilmiştir. BCAFK 30.10.0 YN 159.113.22 tarih 15.08.1938. Genç Cumhuriyet Doğu Anadolu'nun en ucundaki Bingöl'e bile telgraf götürmüştür. Pertek, Mazgirt, Ovacık, Kema, Nazimiye, Palamut, Bingöl, Çapukçur kısımları ile Pertek, Elaziz kısmı telgraf bağlantıları 1936'da döşenmiştir. BCA PK 30.10.0 YN 159.114.18 tarih 13.1.1937. Erzincan Ovası'nın ıslahı için proje geliştirilmiş, bu iş için 458.500 liraya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. BCA FK 30.10.0 YN 158.110.1 tarih 18.10.1935. Genç Cumhuriyet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik bazı yatırım planlarından ödenek yetersizliğinden dolayı vazgeçmek zorunda kalmıştır. Örneğin 3. Umum Müfettişliği'nin İsmet İnönü'ye sunduğu bir projede yapılması planlanan Genel Müfettişlik, Kolordu Komutanlığı, Posta Telgraf Binası, İlkokul, 22 Çift Memur ve Subay Evi, Otel ve Gazino binalarının yanı sıra bu mahallenin sokakları, meydanları, bahçeleri ve diğer ekleri için ilk aşamada 720 bin lira, yollar, meydanlar ve bahçelerle subay ve memur evleri için de 150 bin lira verileceği belirtilmesine karşın bu miktarın yukarıdaki yatırımlara yetmeyeceği, bu işler için 2 milyon lira gerektiği belirtilmiş ve Nafia Vekaleti'nin kendilerine ayırdığı 603 bin lira ile ancak 6 bina yapılabileceği bildirilmiş, ancak yol, meydan, bahçe yapımının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. BCAFK 30.10.0 YN 71.466.85 tarih 37.1937. Kız Sanat Okulları. Genç Cumhuriyet, ağanın, şeyhin, şıhın kulları durumundaki genç kızları özgürleştirmek için öncelikle kızların eğitimine ve bilinçlendirilmesine önem vermiştir. Bu amaçla Türkiye'nin dört bir yanında kız okulları açmıştır. Cumhuriyet'in ilk 15 yılında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dışında çok sayıda kız sanat enstitüsü ve kız sanat okulu açılmıştır. Bunlara kızların yararlandıkları millet mekteplerini ve halk evlerini de eklemek gerekir. Kız sanat enstitüleri ve kız sanat okullarının sayısı, iki sanat enstitüsü Osmanlı'dan kalmıştır, 1938'e kadar 40'a yükselmiştir. Bunlardan 1928 yılında açılan Ankara'daki İsmet Paşa Kız Enstitüsü ile Kadıköy Kız Enstitüsü yatılıdır. Ayrıca Türkiye genelinde 28 akşam Kız Sanat Enstitüsü açılmıştır. Kız Sanat Enstitüsü'nün kuruluş amacı kızlarımızı aile hayatına bilgili, görgülü birer ev kadını olarak hazırlamak ve kızlarımızın ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yardımcı olmaktır. Enstitülerde biçki dikiş, moda çiçek, nakış, çamaşır, resim, mesleki resim, giyim tarihi, ev idaresi, yemek pişirme, çocuk bakımı, sağlık ve teknoloji dersleri okutulmuştur. 1926'da idari beytiye öğretmen yetiştirmek için İstanbul Kız Öğretmen Okulu'nda bir kurs açılmıştır. Kız enstitülerinde birer spor yurdu kurulmuştur. 1926-1927'de İsveç'ten biri kadın, iki uzman getirilmiştir. İstanbul Kız Öğretmen Okulu'nda açılan kurslarda 148 erkek, 63 kadın jimnastik öğretmeni yetiştirilmiştir. Kız öğretmen okullarına 1937-38 ders yılında askerlik dersi yerine biçki dikiş, çocuk bakımı, ev yönetimi dersleri konmuştur. Müjgan Cumbur, Atatürk döneminde kadın eğitimi, Atatürk Araştırma Merkezi dergisi, sayı 23, cilt 8, Mart 1992. Atatürk sadece büyük kentlerde değil, Doğu ve Güneydoğu'da da kız okulları açtırmıştır. Doğu'da okula gönderilmeyen, cahil bırakılan ve çocuk yaşta başlık parası karşılığında babası yaşında ağalara, şeyhlere, şıhlara satılan genç kızların en azından bir bölümü Cumhuriyet'in Elazığ'da kurduğu Yatılı Kız Enstitüsü ve Erzurum'da kurduğu Kız Sanat Okulu sayesinde okuma yazma öğrenmiş, bilim, sanat ve kültürle tanışmış ve aldıkları çağdaş eğitim sonunda Cumhuriyet'in özgür yurttaşları haline gelmiştir. Elazığ Kız Enstitüsü'nün Doğu bölgelerinde neler başardığını anlamak için uzun yıllar bu okulda hem öğretmenlik hem de müdürlük yapan Sıdıka Avar'ı tanımak gerekir. Genç öğretmen Avar, Doğu'ya gitmiştir. Oradaki genç kızları, hatta bunların arasında hiç Türkçe bilmeyenleri toplamıştır. Onları çağdaş Türkiye'nin özgür bireyleri olarak yetiştirmiştir. Sonra bu çocukları birer ışık hüzmesi gibi köylere göndermiştir. Hikmet Feridun Es, Sıdıka Avar'ı bir toplum daha ziyade aile yoluyla, bilhassa kadın yoluyla kazanabilirdi diyerek Atatürk'ün bölgeye gönderdiğini belirtmiştir. Feridun Es'e göre Atatürk sözlerinin sonunda Sıdıka Avar'a "Git, memleketin içine gir. Dağ köylerine uzan, oradaki bizden ışık bekleyen yarının annelerini göreceksin." demiştir. Hikmet Feridun Es, Sıdıka Avar, Hayat Dergisi 1957. Sıdıka Avar, ünlü gazeteci, yazar, Banu Avar'ın babasının ilk eşidir. Banu Avar, Hikmet Feridun Es'in Sıdıka Avar'ı doğuya bir Türk misyoneri olarak bizzat Atatürk gönderdi iddiasının doğru olmadığını belirtmiştir. S.M. 1939-1959 arasında tam 20 yıl boyunca Elazığ Kız Enstitüsü'nde öğretmen ve müdür olarak çalışan, at sırtında köylere giderek ailelerin izin verdiği kız çocuklarını okula getiren Sıdıka Avar, Dağ Çiçeklerim adlı anılarında bu okulda binlerce kız öğrenciyi nasıl şefkatle ve sabırla her konuda aydınlatıp bilinçlendirdiğini etkileyici bir dille anlatmıştır. Karyolayı bile bilmeyen kızların karyolanın altında yerde yatması, ilk kez ayakkabı giyen iki kızın okuldan kaçıp 3 gün ötedeki köylerine gidip ninelerine ayakkabılarını göstermek istemeleri, bütün kızların Sıdıka Avar'ı Avar Ana diye bağırışarak, ağlaşarak uğurlamaları gibi olaylar okuyanı ağlatan cinstendir. Bakınız Sıdıka Avar, Daha Çiçeklerim, Öğretmen Dünyası Yayınları, Ankara 1999. Elazığ, Tunceli, Bingöl çevrelerindeki halk bu ufacık tefecik kadından, Sıdıka Avar'dan bir azize gibi bahsetmiştir. Onun hakkında 200'e yakın mani, masal ve çocukların dilinde sayısız avar şarkısı vardır. Dağ tepesindeki köylere öğrenci toplamak için gittiği zaman köylüler, "Kızımı da götür avar" diye atının üzengisine yapışmışlardır. Doğu'da üniversite. Türkiye'de 1933 yılında İstanbul'da bir tek üniversite varken Atatürk Ankara'da ve Van'da da birer üniversite kurulması talimatını vermiştir. Atatürk 1 Kasım 1937 tarihli meclis açış konuşmasında bu konuda şunları söylemiştir. Ülkeyi şimdilik 3 büyük kültür bölgesi olarak düşünüp Batı bölgesi için İstanbul Üniversitesi'nde başlamış olan düzeltim programını daha kökten bir biçimde uygulayarak Cumhuriyete gerçekten çağdaş bir üniversite kazandırmak, merkez bölgesi için Ankara Üniversitesi'nde az zamanda kurmak ve doğu bölgesi için Van Gölü kıyılarının en güzel bir yerinde her bölümünden, ilkokullarından üniversitesine varıncaya değin çağdaş bir kültür kenti yaratmak yolunda şimdiden çalışılmaya girişilmelidir. Bu bakımdan Van 100. yıl ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin fikir babası da Atatürk'tür. Aşkın AGM. Ayrıca 25 Temmuz 1924'te Ankara'da Öğretmenler Birliği Kongresi'ne katılan Atatürk, Öğretmenler Birliği kuruluşlarının Van ve Hakkari gibi doğudaki öğretmenleri de kapsamasını istemiştir. Mahmut Göloğlu, Devrimler ve Tepkileri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1924-30, İstanbul 2007, sayfa 64. Doğunun Sağlığı. Atatürk'ün genç cumhuriyeti o yıllarda Türkiye'de çok yaygın olarak görülen trahom, verem, sıtma gibi hastalıklarla mücadele konusunda büyük başarılar elde etmiştir. Bu hastalıkların en yaygın olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde cumhuriyetin genç gönüllü doktorları at sırtında dağ köylerine kadar giderek binlerce hastayı tedavi edip iyileştirmiştir. 1935 yılında hazırlanan Erzincan Ovası'nın ıslahı konusundaki bir raporda bölge halkında sıkça görülen sıtma hastalığı nedeniyle halka kinin dağıtılmasının yerinde olacağı, köylerde sıkça rastlanan trahom hastalığının çocukların gözlerinde salgın derecesinde sık görüldü ve bu nedenle bu bölgelerde seyyar, otomobilli bir göz doktorunun görevlendirilerek kinin gönderilmesinin yerinde olacağı bildirilmiştir. BCA FK30.10.0YN 158.110.1 tarih 18.10.1936. Cumhuriyet Trahom hastalığıyla mücadele konusunda Güneydoğu Anadolu'da büyük bir çalışma başlatmıştır. Adana, Gaziantep, Malatya, Urfa ve Maraş'taki mücadele sırasında toplam 120 yataklı Trahom hastaneleri kurulmuş ve yalnızca 1934 yılında müracaat eden 87 bin hastadan 2215'i tedavi, 4318'i ameliyat edilmiştir. Aşkın AGM. Doğuya yardım. Genç Cumhuriyet, Doğu'yu kalkındırmaya yönelik projeler üretip Doğu'ya yatırımlar yapmanın dışında her zaman bölge halkının yardımına koşmuştur. Örneğin 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi savaştan yeni çıkmış Doğu bölgeleri halkının açlık içinde olmasından dolayı Kars, Ardahan, Artvin illeriyle Iğdır ve Diyarbakır'ın Kulp ilçelerinin halkına yardım edilmesine karar vermiştir. BCA FK30.18.1.1 YN 5.14.3 tarih 30 Nisan 1922. Tüm zor şartlara karşın Atatürk, Doğu Anadolu'nun imarı için daha Cumhuriyet'in ilanından önce çalışma başlatmıştır. Örneğin 3 Ocak 1923 tarihli bir kanunla Doğu'da Rus işgaline uğramış yerlerin halkından göç etmiş olanların yeniden memleketlerine sevkinin yapılması, bölgede kısmen ya da tamamen harap olmuş binaların onarılması ya da yeniden yapılması için maliye vekaleti bütçesinde 500 bin lira konulması kararlaştırılmıştır. BCA FK30.8.1.1 YN 6.43.4 tarih 5 Ocak 1923. 1924'te de savaştan zarar görmüş Erzurum halkının yaralarının sarılması için Erzurum'a 50 bin lira yardım edilmiştir. Ödenek harp felaket zedeleri tahsisatından karşılanmıştır. BCA FK30.18.1.1 YN 11.46.2 tarih 2010-1924. Cumhuriyet doğal afetlerde de Doğu halkının yardımına koşmuştur. 1924 depreminde hükümet depremden zarar gören Erzurum, Kars, Ardahan ve Sarıkamış halkına maddi yardım yapılmasını kararlaştırmıştır. BCA FK30.18.1.1 YN 9.27.9 tarih 28-5-1924 BCA FK30.18.1.1 YN 11.43.15 tarih 17-9-1924 1930 depreminde resmi binalar hariç 800 bin liralık zarara uğrayan Erzincan ve civarındaki halka Hilal-i Ahmer Cemiyeti eliyle 9 bin lira gönderilmiştir. BCA FK30.10 YN 119.837.17 tarih 5 Ocak 1931. Devlet 1939 yılındaki Erzincan depreminde de bölge halkına elinden gelen yardımı yapmıştır. 1924 ve 1930 depremlerinde doğulu depremzedelere Atatürk de bizzat yardım etmiştir. İnsanlık Gölü GAP Projesi. Atatürk'ün Doğu ve Güneydoğu projesinin en önemli ayağı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de en büyük projesi olan GAP'tır. GAP'ın temellerini Atatürk atmıştır. Bu bölgede akarsuların rasyonel şekilde kullanılması kararı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ündür. Topdemir AG sayfa 124. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Ankara Büyükelçisi bir nezaket ziyaretinde Atatürk'e Dinyeper Nehri'ndeki çalışmalardan ve bu nehir üzerinde inşa edilen Büyük Yapay Göl'den söz etmiştir. Dinyeper Nehri projesi Atatürk'e bizim de Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde benzer bir proje geliştirebileceğimizi düşündürmüştür. Atatürk, 1936 yılında biz de böyle bir insanlık gölü inşa edelim diyerek bu düşüncesini Celal Bayar'a açmıştır. AG sayfa 17-124. Atatürk'ün talimatıyla Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. 1936 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresi kurulmuştur. Etüt İdaresi ilk önce Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde akım ölçüm istasyonları kurmuştur. İdare Keban projesi ile yoğun etütlere başlamış, Fırat nehrinin her açıdan tetkiki ve sonuçlarının tespiti için rasat istasyonları kurmuştur. 1938 yılında Keban Boğazı'nda jeolojik ve topografik etütlere başlanmıştır. 1950-1960 yılları arasında gerek Fırat gerekse Dicle üzerinde elektrik işleri etüt idaresi tarafından sondaj çalışmalarına ağırlık verilmiştir. GAP'ın tarihçesi, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı internet sitesi http://www.gap.gov.tr/gap/gap-in-tarihçesi. Bu çalışmaların sonuçlarının çok olumlu çıkması üzerine 1962 yılında Fırat Nehri üzerinde Keban Barajı'nın inşasına başlanmıştır. Topdemir AG sayfa 125. Atatürk'ün hayal ettiği doğu. Atatürk'ün Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Tunceli gezisinde yanındaki Sabiha Gökçen'e söylediği sözler onun nasıl bir doğu hayal ettiğini göstermektedir. İşte Atatürk'ün hayal ettiği doğu. İnsan ömrü yapılacak işlerin azameti karşısında çok cüce kalıyor Gökçen. Geçtiğimiz yerlerde fabrikaları görmek istiyorum. Ekilmiş tarlalar, düzgün yollar, elektrikle donanmış köyler, küçük fakat canlı, tertemiz, sağlıklı insanların yaşayabileceği evler, büyük, yemyeşil ormanlar görmek istiyorum. Gürbüz çocukların, iyi giyimli çocukların yüzleri sararmamalı. Dalakları şiş olmayan çocukların okuduğu okullar görmek istiyorum. İstanbul'da ne medeniyet varsa, Ankara'ya da ne medeniyet getirmeye çalışıyorsak, İzmir'e nasıl mamur kılıyorsak, yurdumuzun her tarafını aynı medeniyete kavuşturalım istiyorum. Ve bunu çok ama çok yapmak istiyorum. Dedim ya, insan ömrü çok büyük işleri başarabilecek kadar uzun değil. Mamur olmalı Türkiye'nin her bir tarafı, müreffeh olmalı. Devletin yapamadığını millet, milletin yapamadığını devlet yapmalı. Her şey yalnız devletten ya da her şey yalnız milletten beklemek doğru olmaz. Devlet ve millet ülke sorunlarını göğüslemede daima el ele olmalıdır. Ben yapabildiğim kadarını yapayım, sonra ne olursa olsun benim kitabımda yok. Geleceği, geleceğin Türkiye'sini düşünmek görevim. Bir iş aldık üzerimize, bir savaşın üstesinden geldik. Şimdi ekonomik alanda savaş veriyoruz. Daha da vereceğiz. Bu heyecanı yaşatmak, bu heyecanın ürünlerini görmek lazım. Gökçen, AG, sayfa 148. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da fabrikalar, ekili tarlalar, düzgün yollar, elektrikli köyler, tertemiz, canlı ve sağlıklı insanların yaşayacağı evler, gürbüz çocuklar ve büyük yemyeşil ormanlar görmek isteyen Atatürk'ün en büyük amaçlarından biri bütün Türkiye'nin olduğu gibi doğunun da kalkınmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına Türk milleti denir diyen Atatürk, misak-ı milli sınırları içinde yaşayan tüm Türkiye halkını her bakımdan kalkındırmak için hiçbir ayrım yapmadan vatanın her bölgesine çok önemli yatırımlar yapmıştır. Atatürk'ün ve genç cumhuriyetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kalkındırmak için yaptığı yatırımlar, asırlardır bölge halkını sömüren feodal unsurların, ağaların, şeyhlerin, şıhların tepkisini çekmiştir. Genç cumhuriyetin bu yatırımları devam ederse, bölge halkı üzerindeki nüfuzlarını tamamen kaybedeceklerini düşünen bu feodal unsurlar, Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen ayrılıkçı unsurlarla anlaşarak genç cumhuriyete baş kaldırmıştır. Genç cumhuriyetin çağdaşlaşmaya yönelik devrimlerini dinsizlik olarak adlandırıp bu yönde propaganda yapan ayrılıkçı feodal unsurlar bölgede yapılan yolları, köprüleri, santralleri yıkarak karakollara saldırmıştır. İşte 1937-1938 Dersim isyanı böyle bir ortamda patlak vermiştir. Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2. Kitap sayfa 426. 13. ayrımın sonu sayfa 183.